نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. محترم kardeşler, Ankebut suresinin 48. ayetine geldik tefsirde. Bir önceki dersimde ehli kitaptan bahsetmiştim. 46. ayetten başlayan Allah-u Teala ehli kitaba karşı onlara işte İslam davetinin götürülmesi gerektiği ve davet götürülürken de bazı hakikatler konuşulurken de en güzel şekliyle onlarla münakaşa edilmesi gerektiğini Allah-u Teala bizlere emrediyordu. وَلَا تُجَادِلُوا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ. Ehli kitap ile en güzel şekliyle mücadele ediniz, münakaşa ediniz. Bir ayette de اُدْعُوا اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ. Allah'ın dinine en güzel şekliyle davet et, güzel bir şekilde onlarla mücadele et ve onlara karşı hikmetli davran diye Allah-u Teala emrediyor. Ta ki bu İslam daveti insanların kalplerine daha iyi tesir etmesi için hikmeti, işte şefkati, güzel bir uslup kullanmayı, daveti yaparken güzel bir uslup kullanmayı, tesirli özellikle kelimeleri, cümleleri işte seçmeyi ve özellikle de ahlakımızla, amelimizle de onlara örnek olarak bu davetin daha çabuk, daha iyi kabul edilmesi için de özellikle de ahlakımızla ve amelimizle de desteklememiz gerektiğini bu ayetten anlıyoruz. Ancak burada bir istisna getirmiş Allah-u Teala. İllellezine zalemu minhum. Ancak onlardan zalim olanlar, haddini aşanlar müstesna. Yani artık yumuşak üslubun kalktığı yerde, fayda vermediği yerde bize karşı savaş açmış olan İslam dinine ve Müslümanlara zulmeden İslam'ı engelleyen o ehli kitaba karşı da tabi başka bir merhaleye geçer Müslümanlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kafirlere önce davet etmiştir. Kabul etmedikleri zaman da üç şeyden bir şeye davet etmiştir. Ordu gönderdiği zaman şu teklifi yaparlardı. Ya Müslüman olursunuz, böylece aramızdaki sorunlar biter. Bizim kardeşimiz olursunuz, bize ne gibi haklar tanınıyorsa size de aynı haklar tanınacaktır. Ve çekip gideceğiz. Bizim hedefimiz sizin topraklarınızı almak, işgal etmek, sizi sömürmek, size zulmetmek, buraları talan etmek değildir. Müslümanın hedefi bu değildir. Müslüman bütün insanlığa rahmet olarak gönderilmiştir. Tıpkı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün alemlere rahmet olarak gönderildiği gibi. Bizler de onun takipçileri olduğumuz için, onun ümmeti olduğumuz için bizler de aslen insanlığa rahmet olarak gönderildik. Onları Allah'ın dinine davet etmek zorundayız. Cehennemden kurtarmak için, cennete kazanmak için. Eğer ki Müslüman olacaklarsa bütün mesele bitiyor. Velev ki bizden 100.000 Müslüman öldürmüş olsalar dahi. Düşünün ki senelerce Müslümanlara karşı savaşmış olan, Müslümanlardan binlerce kişiyi öldürmüş olan, hatta Müslümanların kadınlarına tecavüz etmiş olsa dahi bir gün gelip de tamam ben tövbe ettim, iman ettim, İslam dinini kabul ettim diyecek olursa biz kabul ederiz. Kabul etmek zorundayız. Çünkü Allah-u Teala onu kabul ediyor. Bizler de kabul etmek zorundayız. Bizim dinimiz o kadar muazzam bir din ki düşünün bu kadar senelerce savaşan bir kafir iman edecek olsa, tövbe edecek olsa ondan kabul edilir. Çünkü İslam'ın hedefi toprak almak, işgal etmek, sömürmek değildir kafirlerin yaptığı gibi. Evet, ya İslam'ı kabul ederler, eğer İslam'ı kabul etmezlerse ikinci teklif sunulur. O zaman cizye ödeyiniz. Cizye öderseniz Müslümanların hakimiyeti altında, devleti içerisinde emin bir şekilde yaşarsınız. Müslümanlar yine sizi korurlar. Sizlere zulmetmezler, kendi dininizi yaşayabilirsiniz. Eğer bu teklifi de kabul etmezlerse son çare olarak da savaş vardır. O zaman Müslümanlar savaşırlar. İşte bu ehli kitap eğer ki bu üç tekliften hiçbirini kabul etmezlerse ve İslam dinine karşı gelirlerse ve karşı gelmekle beraber bir de küfürlerine küfür katarak Müslümanlara zulmedecek olurlarsa, İslam'ın önünü engelleyecek olurlarsa artık onlarla yumuşak bir üslup kullanılmaz. Onlar ancak kılıç diliyle anlayacakları için onlara kılıç diliyle konuşmak gerekiyor. Yani onlara karşı artık savaş vardır. Bazı alimler de hatta demişler ki bu ayet işte kılıç ayetiyle neshedilmiştir. Fakat sahih kavle göre neshedilmemiştir. Kafirlerin durumuna göre davranılır yani. İlk davet edilen kafirlerin durumu ile daveti işitmiş ve karşı durmuş, İslam'a savaş açmış kafirlerin durumu tabii ki farklıdır. Evet, onlardan bahsediyordu. Bugünkü ayetler وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَم۪ينِكِ. Ey Resulüm, sen daha önce bu kitabı okumuyordun ve bu kitabı elinle de yazmıyordun. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmi bir insan olduğunu da anlamaktayız. Allah-u Teala diyor ki sen aslen ümmidin. Ümmi demek yani okuma yazması olmayan, annesinden öğrendiği hal üzere. Yani sadece annesinden öğrendiği dil ile iktifa eden, ya okumayı ve yazmayı bilmeyen, bizim peygamberimiz de böyleydi. Aleyhisselatü Vesselam ümmiydi çünkü o zamanın Araplarının geneli zaten ümmiydi. Aleyhisselatü Vesselam döneminde yani Rumlar ve Farisiler gibi değildi. Neredeyse %80'i, 90'ı, 95'i çok az istisnası vardı. Yani okuma yazma bilen, geneli okuma yazma bilmezlerdi Araplar Aleyhisselatü Vesselam döneminde. İşte Resulullah Efendimiz de onlardandı Aleyhisselatü Vesselam ve Allah'ın çok büyük hikmeti vardı. Çünkü Resul olacaktı, kendisine vahiy gelecekti. Eğer okuma ve yazma bilmiş olsaydı kafirlerin eline bir koz geçmiş olacaktı ve diyeceklerdi ki getirmiş olduğu dini başka yerlerden öğrenmiştir. Belki eski kitapları karıştırmıştır, ehli kitaptan kalma, başka medeniyetlerden kalma, o kitapları karıştırmıştır. İşte ticarete gittiği zaman belki gidip orada bazı bilginlerle görüşmüştür, onlardan almıştır. O kitaplardan işte bu Kur'an-ı Kerim'i telif etmiştir. Çok zekidir. Çok mükemmel yazar, çizer. İşte meseleyi hemen kavrar. Çok işte mütefekkirdir. Bu dini bu şekilde uydurmuştur, çıkarmıştır diye ellerine de koz geçecekti. Ama bütün Araplar da biliyorlardı. O zamanın yaşayan kim insanları yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyan herkes biliyordu ki ümmiydi. Okuma yazması yoktu. Hatta Hudeybiye anlaşmasında bile düşünün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam daha kendi ismini bile bilmiyor. Hani anlaşmaya oturdukları zaman işte bu Muhammedun Resulullah, Allah'ın Resulü Muhammed ile müşrikler arasında, Kureyşler arasında olan bir anlaşmadır diye yazarken müşrikler kabul etmediler. Ve dediler ki biz seni zaten Allah'ın Resulü olarak kabul etmiyoruz. Kabul etmiş olsaydık sana karşı savaşmazdık. O sebeple bu sözü sileceğiz. Bunun yerine Muhammed bin Abdullah yazılması lazım. Abdullah'ın oğlu Muhammed. Hazreti Ali'ye Resulullah Efendimiz emrediyor Aleyhisselatü Vesselam. Onu sil diyor, tamam Resulullah sözünü sil diyor. Abdullah'ın oğlu Muhammed yaz diyor. Hayır vallahi diyor, bunu kesinlikle silmem diyor. Hazreti Ali'nin çok zoruna gidiyor. Nasıl yani Allah Resulü'nün ismini yani o Allah'ın Resulü'dür diye kabul etmiyorlar. Bunu sileceğim. Nefsine çok ağır geldiği için kabul etmiyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam o zaman bana göster diyor. Bilmediği için yani Resulullah sözü nasıl yazılıyor bilmediği için Hazreti Ali ona gösteriyor. O da parmağını ıslatıp o mürekkebin üzerinden geçiyor. O şekilde siliyor. Evet, Aleyhisselatü Vesselam ümmi birisiydi. Ve Allah-u Teala diyor ki sen bu kitabı yani okumuyordun diyor. Daha önceden okuyan birisi değildin ve bunu yazan birisi de değildin. Yani bu tamamıyla vahiy yoluyla sana gelmiştir. Bu Allah'ın kitabıdır. Senin telifin değildir haşa. Eğer hani böyle bir şey olmuş olsaydı, sen okuma yazma bilmiş olsaydın, اِذَنْ لَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ, o batıla uyanlar şüpheye gireceklerdi. Diyeceklerdi ki bu onun uydurduğu bir kitaptır, haşa. Bel huve ayatun beyinatun fi sudurillezine utul ilm. Bu ilim alanların göğüslerinde apaçık ayetlerdir. Yani bilgili olan kimseler, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen, Kur'an ilimlerine vakıf olan, Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışan, o bilginlerin göğüslerinde olan apaçık ayetlerdir. Ya da bu ehli kitabı, kitabın gördüğü ve kabullendiği ayetlerdir. Hani onlar da daha önce Tevrat'ı, İncil'i okumuşlardı, Resulullah'ın geleceğini biliyorlardı, iman etmişlerdi. Onların göğsünde okunan ayetlerdir. Onlar Kur'an-ı Kerim'e ehemmiyet veriyorlardı, İslam'a girmişlerdi. Çünkü biliyorlardı ki hak bir peygamberdir. Daha önceki kitaplarda vasıfları geçmiştir. Burada bu ayetten de şu da anlaşılıyor. O Kur'an-ı Kerim mücerred sadece ezberlenen bir kitap değildi sahabe döneminde. Ayetun beyinat, apaçık ayetler. Bir ayetin bir insana apaçık ayet olması için ne gerekiyor? Şüphesiz ki onu anlamak, onun tefsirini bilmek, emrini, nehyini, yani emirlerini, yasaklarını tanımak, Allah-u Teala'nın mesajını anlamak gerekiyor ki apaçık bir ayet olsun. Hani bazı ayetler biz diyoruz ki bu apaçık ayetlerdir. Yani anladım, biliyorum. Ama biz anlamıyorsak, bir ayeti idrak etmiyorsak bizim için apaçık değil, kapalı bir ayettir. O diyor apaçık ayetlerdir diyor. Evet, o işte ilim almış olan kimselerin göğsünde, yani ilim alan, ilimle iştigal eden kimseler o Kur'an-ı Kerim'i ezberlerler. Onu ezberlerken de manasını da öğrenirler, ahkamını da öğrenirler. Onlar için apaçık ayetler olur. Yoksa mücerred günümüzün genelde hafızların yaptığı gibi, papağan gibi bir şeyi tekrarlayan insanlar değillerdi. Kur'an-ı Kerim'in zaten faydası da burada zuhur ediyor. Onu ezberlemek evet çok güzel bir ameldir. Onu okumak çok güzel bir ameldir. Ama kapalı olan, anlaşılmayan bir şeyi okumak, sürekli tekrar etmek insana pek bir fayda vermez. Fayda vermesi için bize apaçık olması lazım. Apaçık olması demek de onu tefsiriyle okumak, dinlemek, müdarese etmek ve amel etmektir. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا اِلَّا الظَّالِمُونَ Ve Allah'ın ayetlerini ancak zalim olanlar inkar ederler. Allah'ın bu mucizevi olan ayetlerini, bu muazzam olan ayetlerini ancak zalim olanlar, İslam'ı kabul etmemiş olan, nefislerini ilah edinmiş olan, dünyayı ahirete tercih etmiş olanlar ancak Allah'ın ayetlerini bu gibi kimseler reddederler. Ama samimi olanlar, ihlaslı olanlar, mütevazi olanlar, kibirden uzak olanlar Allah'ın bu Kur'an'ını ne yaparlar? Kabul ederler, iman ederler. Genelde de Kur'an-ı Kerim kardeşler küfür milletlerine okunduğu zaman gerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki müşriklere, gerek Yahudilere, gerek Hristiyanlara ve gerek diğer kafirlere, adam kibirli değilse, dünyavi bir takım menfaatleri yoksa, dünyayı ahirete tercih etmiyorsa kolaylıkla hemen kabul ediyordu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in her bir ayeti mucizevidir. Alimler subhanallah o kadar çok tefsir yazmışlar ki, yani yüzlerce tefsir var. Belki dersiniz yani yüzlerce nasıl oluyor? Bizim gördüğümüz birkaç tefsir var. Evet, bu sadece tercüme edilmiş, belki yazılmış, belki elimizde, belki gördüğümüz. Ama bütün dünyada Arapça olsun, Arapçanın dışında olsun dillerle işte tefsir yapılmış, yazılmış olan kitaplar yüzlerce oluyor. Kur'an-ı Kerim'in yüzlerce tefsiri var. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce kitap bu Kur'an-ı Kerim, hatta milyonlarca diyebiliriz. Bu Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması için yazılmıştır. Milyonlarca, milyarlarca Müslüman bu Kur'an-ı Kerim'in hak bir kitap olduğunu görmektedir, idrak etmektedir. Alimleri, cahilleri okuyor, her birisi ayrı bir lezzet alıyor. Ve şimdiye kadar zerre kadar bir ayetin yanlış bir ayet olduğu kesinlikle ortaya çıkmamıştır. Yani mesela nahvuda derinleşmiş olan bir dil bilginini, yani herhangi birisini ele alalım. Binlerce dil bilgini var. Nahyu ve sarfı, edebiyatı, belagatı çok muazzam, mükemmel bir şekilde bilenler var. Şimdiye kadar bir edebiyatçı çıkıp da Mesela ya şu Ankebut suresinin ilk 10 ayeti ya da mesela Kevser suresi ya da Kur'an-ı Kerim'in şu bölümü, cümleleri hep bozuk. İşte kelimeler yanlış kullanılmış. İşte nahvusu şöyle hatalıdır, sarfı şöyle hatalıdır, kelime şu, bu şekilde kullanılmaz diye şimdiye kadar hiçbir kimse çıkmamıştır. Ve Allah'ın izniyle kıyamete kadar da çıkamaz. Düşünün, sadece belagat yönünden, edebiyat yönünden, dil bilgisi yönünden bile ele alacak olursa Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'in mucizevi bir kitap olduğu ortaya çıkar. Bugün mesela Türkçe kitaplar yazan, yani dil bilgini de olsa, ne kadar derin de olsa, onun kitabına acayip eleştiriler yapılır. Hatta Arapça'da mesela çok derin olan alimler, kitaplar yazarken başka alimler diyorlar ki şurada şöyle hata yapmıştır. Kelime hatası, cümle hatası, bu kelimenin çoğulu böyle değildir, böyledir diye. Düşünün, İbn-i Teymiye Rahimullah, Sibeveyhi denen nahvuda en uzman, dünyanın neredeyse en derin alimine reddiyeler yazmıştır. Nahvuda yapmış olduğu bazı hatalara binaen. Yani ulema böyle birbirlerini ne yapıyorlardı? Eleştiriyorlardı. Nahvuda olsun, işte diğer ilimlerde olsun, birbirlerini eleştiriyorlar. Birbirlerine koca kitaplar yazıyorlar, reddiyeler. Niye? Çünkü insanoğlu acizdir, basittir. Bu Kur'an-ı Kerim de eğer ki haşa beşerin sözü olmuş olsaydı, illaki hataları çıkmış olurdu. Gerek lugavi yönünden, gerek ilmi yönünden, gerek teknolojik yönden, mesela yıldızlardan bahseder, güneşten bahseder, kainattan bahseder, insanın yaratılışından bahseder, birçok şeyden bahseder. Hemen hemen bahsetmediği şey yok. Şimdiye kadar birisi çıkıp da işte şu ayet, şu anki ilmi buluşlara aykırıdır diye böyle bir şey söyleyemiyor. Belki böyle görünmüş olsa dahi biraz o mesele araştırılıyor, bakıyorlar ki gerçekten Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği gibidir. 1400 sene önceden haber verildiği gibi ortaya çıkıyor. Niye? Çünkü bu Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır, mucizevi bir kitaptır. Araplar, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde yaşamış olan o müşrikler Arapça'da çok derin insanlardı. Arapçaya çok vakıftılar. İşleri güçleri sürekli şiir okumak. Şiirle, edebiyatla yatıp kalkarlar. Nasıl hani günümüzün insanları televizyonla yatıp kalkıyorlar ya, internetle, işte eğlence veren şeylerle. Şu anda mesela herkesin elinden telefon düşmüyor. Bu asırda bu yayılmış. Araplarda da yayılmış olan şey, onları yani teselli eden şey nedir? Şiirler ezberlerler, şiirler okurlar. Yan yana geldiler mi, oradan birisi bir şiir okuyor, oradan öbürü bir şiir okuyor, öbür taraftan. Herkesin şiir bilgisi var, herkesin belagatı çok yüksek. O kimseler bile Kur'an-ı Kerim'i işittikleri zaman şaşırıp kanıyorlardı. Hatta Necm suresini Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara ve müşriklere açık alanda okuduğu zaman Kabe'nin yanında sonunda secde ayeti var. Aleyhisselatü vesselam o secde ayetini okurken secdeye kapanıyor. Sahabe-i kiram secdeye kapanıyorlar. Müşrikler de gayri ihtiyari onlar da secdeye kapanıyorlar. O Kur'an-ı Kerim'den o kadar etkilenmişler ki gayri ihtiyari onlar da secdeye kapanıyor. Ondan sonra biraz geçtikten sonra diyorlar ki biz ne yaptık ya? Bunların dinlerine mi tabi olduk? Niye secdeye kapandık? Kendilerini kaptırmışlar. Ve Kur'an-ı Kerim indiği zaman düşünün, şiirlerini utançlarından dolayı indirmişler. Kabe'de asılı olan şiirleri vardı. Es-seb'al muallakat deniyor. 7 asılı muazzam şiir. Bunlar şiir panayırları kuruyorlar. Yani yarışmaları kuruyorlar. Değişik Arap bölgelerinden Araplar geliyor. Şiirde çok uzman olan, edebiyatta çok uzman olan ve şiirler okurlar, işte şura heyeti otururlar ve bunlardan en güzel şiirleri ne yaparlar? Seçerler, yarışma yaparlar. En mükemmel 7 şiiri seçerler. Bunlara tabi mükafatlar verirler. Ve o 7 şiiri de altın suyuyla yazarlar ve Kabe'ye asarlar. Gelen giden okusun, işte ezberlesin, başkalarına aktarsın. Muazzam mükemmel şiirler. Kur'an-ı Kerim indiği zaman utançlarından dolayı bu şiirleri indirmişler. Niye? Çünkü gerçekten Kur'an-ı Kerim çok mucizevi bir kitap. Ve bu sözlerimi çok daha iyi anlamanız için Arapça öğrenmenizi tavsiye ederim. Tabi kolay değildir, zordur ama gerçekten Arapçayı öğrenmiş olsanız inşallah Rabbim size nasip eder. Göreceksiniz ki her bir ayet çok müthiştir. İnsanın kalbini sallıyor böyle. Hele hele özellikle tefsirini öğrenirse, Arapların anladığı gibi bu ayetler anlaşılacak olursa sadece bir ayeti yeterlidir. Mucize olduğu bir ayeti yeterlidir. Hatta وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا اُولِي الْأَلْبَابِ. Size kısasta hayat vardır ey akıl sahipleri. Ayeti indiği zaman Araplar diyorlar ki bunun kadar muazzam, mükemmel bir cümle yoktur diyorlar. O kadar müthiş ki sizin için kısasta hayat vardır ey akıl sahipleri. Belki birimize yani okunsa yani bunun neresi çok muazzam. Ama bunu çok iyi idrak eden gerek lügat yönünden gerek anlam yönünden normalde kısas nedir? İşte bir kimse bir insan bir insanı haksız yere öldürmüşse kısas olarak karşı taraf da öldürülüyor. Tabi üç şey arz ediliyor yani ehline. Bir Müslüman öldürüldüğü zaman bir Müslüman tarafından o Müslümanın velisine sorarlar. Sen kısas mı istiyorsun? Yoksa diyet mi istiyorsun? Yoksa af mı ediyorsun? Affederse sorun bitmiştir. Diyet istiyorsa diyet verilir. Ama yok ben kısas istiyorum derse karşı taraf öldürülür. Kısas demek iki yani karşıdaki adamın öldürülmesi demektir. Normalde bir taraf öldürülmüş zaten. Öbür tarafa da kısas uygulansa o da öldürülecek. Normalde ölüm ölüm ölüm insanların bitimi demektir. Nasıl oluyor da velekum fil kısasi hayatun? Size kısasta hayat vardır deniyor. Normalde size kısasta yok olma vardır denmesi lazım. Yani aklen ilk etapta insan düşündüğü zaman. Çünkü bu taraf öldürdü mü bu taraf da öldürülüyor. Böylece insanlar bitmiş oluyor. Mesela günümüzün tağuti güçleri, bugünkü mesela bu küfür düzeni bir insanı öldüren bir kimseyi idam etmezler. Bu kaldırıldı. Müebbet işte hapis verir ve hatta birkaç senelik verir. Onu yaşatır. İsterse adam 300 kişi öldürsün, isterse 1000 kişi öldürsün, isterse 100 bin kişi öldürsün Türkiye'de. Türkiye'de olsun, Avrupa'nın birçok devletlerinde, bildiğim kadarıyla Amerika'da şimdi tabii ölüm var yani İslam'dan biraz almışlar yani o kısas meselesi. Onlarda ölüm var. Çünkü bakıyorlar ki bu daha büyük bir maslahat onlar için. Ama bu mürtet hükümetler, devletler onlarda şey yoktur, öldürme yoktur. Adamı 100 bin kişi dahi öldürmüş olsa hapse koyarlar, yaşatırlar. Televizyon başında yer içer, her şey bedava, adam hayatını sürer. Ve adam dışarı çıksa bir daha yapar. Evet, bu yani ayet düşünüldüğü zaman kısasa yani öldürmeye karşı kısas uygulanacak olsa başkaları ibret alır, başkaları korkar ve kesinlikle böyle bir şeye girmez. Çünkü ağır bir cezadır. Mesela hırsızın elinin kesilmesi, zina eden kişi eğer bekarsa 100 sopa ve 1 sene sürgün edilmesi, eğer ki evliyse recm edilmesi, eğer ki adam öldürmüşse karşı tarafın öldürülmesi tabi zahiren ağır şeylerdir. Ama bunlar uygulandığı zaman kolay kolay kimse suç işlemiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde 10 sene süre zarfında kısas yoluyla yani bu uygulanan ahkam 10 tane suçu geçmiyor. Yani el kesilmesi, zinaya karşı recm edilme ve öldürmeye karşı öldürülme. Takriben 10 olayı geçmiyor. Koca 10 sene içerisinde. Ama bugün Türkiye'de sadece Türkiye'de hesap etsek 1 sene içerisinde binlerceyi bulur. Yanlış hatırlamıyorsam Amerika'da Allahu alem senede 30 bin mi 40 bin mi insan öldürülüyormuş. Avrupa'da yine böyle, Japonya'da böyle yani çok yüksek ölümler var, katliamlar var. Niye? Çünkü şeriat uygulanmadığından dolayı. Şeriat uygulandı mı o zaman gerçekten hayat oluyor. Bir kişi öldüren bir kimse karşı taraf öldürülmesini isterse öldürülür, mesele biter. Affederse zaten yine mesele biter. Diyet isterlerse diyetini öder, yine mesele biter. Ama şeriat uygulanmadığı zaman adam 3 kişi öldürüyor bir aileden, hapse konuyor. O öldürülen aile ne düşünecek? Ya bizden 3 kişi öldürdü, adam hapishanede yatıyor, kalkıyor orada tatil yapıyor, yiyip içiyor. Onu affederler mi? Affetmezler. Çıktığı zaman Ne yaparlar? Onu öldürürler. Böylece kan davası başlar. Bu taraf da öldürür, o taraf da öldürür. Böylece binlerce kişi boş bir dava uğruna veyahut da şeriat tatbik edilmediğinden dolayı binlerce kişi bu olayın kurbanı olurlar, ölürler. Ama İslam şeriat tatbik edilecek olsa mesela kesinlikle bitecektir. İşte bunun derin manasını o zaman anlamışlar müşrikler. Gerçekten kısasta hayat vardır. Yani kısas uygulanacak olsa insanlara hayat gelir. Emniyet gelir, güven gelir ama bu uygulanmadığı müddetçe insanlar eften püften sebeplerle birbirlerini tüketeceklerdir. Evet. Allah'ın ayetlerini ancak zalim olanlar, bedbaht olanlar inkar ederler ama halis muhlis olanlar, vicdanlı olanlar kabul ederler. وَقَالُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ اَيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ O karşı duranlar, İslam'ı kabul etmek istemeyenler, o nefislerine tabi olanlar dediler ki o peygambere Allah tarafından mucizeler gelmesi gerekmez miydi? Burada ayetten kasıt bu Kur'an ayetleri değil mucizeler. Yani olağanüstü haller. Bunu kastediyorlar. İşte ona harikulade sürekli meseleler yani mucizeler gelsin. Böyle gelirse iman ederiz. Tabi bunlar hepsi bahane. Kur'an-ı Kerim bir mucizeydi, iman etmediler. Ayın yarılmasını istediler, ayı yarıldı. İşte iman etmediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden işte su fışkırıyordu. İman etmiyorlardı. Yani değişik mucizeler Aleyhisselatü Vesselam'dan sudur etmişti. İsra ve Miraç hadisesi oldu. Gerçekten doğru söylediğini anladılar. Mescid-ül Aksa'yı vasfetti onlara. Halbuki hiç gidip görmemişti. Yine iman etmediler. Bu sadece bahanedir. İşte bizlere mucize göstersin. Olağanüstü şeyler göstersin. قُلْ اِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ De ki mucizeler, ayetler Allah'ın yanındadır. وَاِنَّمَا اَنَا نَذ۪يرٌ مُّب۪ينَ Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Korkuturum sizleri. Yani mucizeler benim elimde değil. İstediğim gibi tasarruf edemem. Bunlar Allah'ın elindedir Celle Celaluhu. O dilediği gibi tasarruf eder. اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ Onlara okunan ve sana indirilmiş olan bu kitap, bu Kur'an-ı Kerim onlara mucize olarak yetmez mi? Mucizeler istiyorlarsa işte Kur'an-ı Kerim'e baksınlar. Başlı başına büyük bir mucizedir. Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'di. İşte bu mucize olarak yeterlidir. Hatta meydan okumuştu. Eğer ki bunu Allah'ın kitabı olarak görmüyorsanız buyurun bunun bir mislini getirin. Kur'an-ı Kerim'den bir misil. Aciz kaldılar, getiremediler. 10 sure getirin. Aciz kaldılar, getiremediler. Bir sure getirin. En kısa surelerden bir sure getirin. Yine aciz kaldılar, getiremediler. İnne fî zâlike le rahmeten ve zikrâ li kavmin yu'minûn. İşte o Kur'an-ı Kerim'de, o Allah'ın ayetlerinde iman eden kimseler için hem hatırlatma hem de rahmet vardır. Bu Kur'an-ı Kerim hem hatırlatmadır. Allah'ı, ahireti, doğruyu, güzellikleri hatırlatır, öğretir. Aynı zamanda büyük de bir rahmettir. Kur'an-ı Kerim, İslam aslen bizim için nedir? Rahmettir. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'le biz doğruyu yanlıştan ayırt edebiliyoruz. Cehennem yolu ile cennet yolunu bu Kur'an ile ayırt edebiliyoruz. Kur'an-ı Kerim'e tabi olacak olursak Allah'ın rahmetine ulaşırız. Bu Kur'an-ı Kerim'e tabi olmazsak da Allah'ın azabına düçar oluruz. O sebeple bu bütün insanlık için rahmettir. Tabi bunun kıymetini bilenlere. قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا De ki benimle sizin aranızda Allah-u Teala şahit olarak yeter. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yerlerde ve göklerde ne varsa hepsini Allah-u Teala bilir. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللّٰهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ O batıla iman edenler ve Allah'ı inkar edenler büyük bir husrana uğrayacaklardır. Yani Allah-u Teala şahittir ki işte bu Kur'an-ı Kerim sizlere gelmiştir. İslam size açık bir şekilde anlatılmıştır. Kur'an-ı Kerim sizlere tebliğ edilmiştir. Artık tabi isteyen iman etsin, isteyen iman etmesin. Bütün yerler ve bütün gökler göklerin ilmi Allah'ın katındadır. Celle Celaluhu. Yani Allah-u Teala her şeyi bilir. Kimin iman edeceğini de bilir, kimin küfre gireceğini de bilir, kimin ne yapacağını da bilir. Ve batıla oyanlar, o kafir olanlar da en büyük husrana, en büyük kayıba uğrayacak olanlar da onlardır. Gerek dünyada ve gerek ahirette büyük bir husran içerisindedirler. Evet, bu kadarla inşallah iktifa edeyim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.